Ayrım 3, sayfa 33. Kesin olan bir şey vardır ki kavranılamayan ya da sınırlandırılamayan şey karşısında insan korkar, sarsılır ve iç dünyasında bir dayanak arama ihtiyacı duyar. Kısacası estetik yüce, hayranlığa yol açar ve kavranamadığından içinde her zaman bir korku barındırır. Kavranabilir şeyler ise hoşa gider ve sevgi uyandırır. Hayranlık duyulan şeye boyun eğilir ama bize boyun eğen şey hoşa gider ve sevilir. Bu yüzden küçüklük belirten terimler neredeyse her zaman sevgi ve şefkat belirten sözcüklerdir. Kocaman güzel bir şey ifadesi pek duyulmuş değildir. Ama korkunç majesteleri sıklıkla kullanılır. Korkunç ve güçlü bir görünüm güzelliğe zarar verir, narin hatta kırılgan bir görünümse katkı sağlar. Bu anlayışın gerisinde yukarıda da belirtildiği üzere sadece kontrol edilebilir, sınırlandırılabilir ve kavranabilir şeylerin güzel olduğu düşüncesi bulunur. Güzelin kavranabilir bir şey olduğu iddiası günümüz felsefesi estetiği tarafından kabul edilmemektedir. Çünkü estetik, güzel olanı kavranılır kılmak ve evrenselleştirmek amacında olsa da, güzel kabul edilen obje bir yönüyle duyuma, bir yönüyle akla dayandığından söz konusu kavranabilirlik öznel bir kavranabilirliktir. Burada bir zorunluluktan bahsedilemez. Felsefi estetiğe göre güzellik görünüş içindeki özgürlüktür. Elbette güzellik ile alakalı yargılarda kavramlar düzeyinden estetik duyulara, estetik duyulardan kavramlar düzeyine sürekli bir gidiş geliş, sürekli bir bağ kurma çabası vardır. Çünkü estetik yargıda bulunmak ya da güzel üzerine araştırma yapmak hem tüme varımla hem de tümden gelimle ilgili bir işlev içerir. Yani en genel ifadeyle değer yargıları, nesnel dayanakları olmakla birlikte nesnellik düzeyinde kesin ölçütü olmayan yargılardır. Değer, insan yaşamında hem evrensel hem bireysel belirlenimleriyle kendini korur, zira estetik objelerin kendiliğinden bir değerleri yoktur. Onlara değer atfeden insandır. Kısacası her değer yargısında salt bir öznellikten ve salt bir nesnellikten bahsetmenin imkanı yoktur. Değer yargısı bir öznellik, nesnellik bütünlüğüdür. Öznelliğin evrensele kadar uzanma amacının bir nesnel ya da kavramsal temel üzerinde gerçekleşme gayretidir. Kendi öznelliğine kapalı bilincin olmadığı düşünüldüğünde, değer yargıları her zaman bilincin kendi dışında bir varlığa göndermede bulunmak zorunda kaldığı yargılardır. Yani değer yargıları hiçbir zorunluluk içermese de diğer bilinçler tarafından anlamlandırılabilmekte ve anlamlandırılmaktadır. Estetiğin ya da güzel hakkında verilen değer yargısının bir yönüyle insanın öznelliğine dayanması, estetiğin psikolojiyle ilişkilendirilmesine hatta psikolojiye indirgenmesine sebep olmuştur. Mesela böyle düşünenlerden biri olan Theodor Lips'e göre estetik güzelin bilimidir. Bu çirkinin bilimini de içerir. Bir obje, bende özel bir duygu, güzellik duygusu diyebileceğimiz bir duygu uyandırdığı ya da uyandırmaya yeterli olduğu için güzeldir. Herhalde güzellik bir objenin bende belli bir etki uyandırma yetisine verilen bir addır. Bu etki, bende meydana gelen bir etki olarak psikolojik bir olgudur. Estetik, bu etkinin özünü saptamak, çözümlemek, nitelendirmek ve sınırlamak ister. Bu ödev bir psikolojik ödevdir. Buna göre estetik bir psikoloji disiplindir. Benzer yaklaşımları Johannes Volkert ve Anatoly Vasilyevich'te de görmek mümkündür. Volkert psikolojisinin estetiğin temelini oluşturduğuna inanırken, Vasilyevich de estetiğin aslında felsefenin değil psikolojinin bir alt dalı olduğunu iddia eder. Kanaatimizce böyle yaklaşımlar estetiğin ve güzelin İkircikli doğasından kaynaklanmaktadır. Çünkü estetik yargılar bir yönüyle duyuma, bir yönüyle duyumu aşan öznel bir özgürlüğe dayanmaktadırlar. Dolayısıyla da bir yandan estetiği psikolojiye, diğer yandan da onu fizik ya da fizyolojiye indirgeyen nesnelci yaklaşımlar her zaman olacaktır. Fakat bunlar meselenin tek bir yönünü ele alan indirgemeci çabalar ve yaklaşımlardır. Estetiğin söz konusu ikircikli doğasının farkında olan ve onu psikolojiye indirgenme girişimlerine şiddetle karşı çıkanlardan biri olan Wittgenstein'a göre güzelliği bir psikoloji laboratuvarında incelemek ya da bir müzik parçasını dinleyen kişinin psikolojik yönelimlerini tahlil etmek suretiyle estetiğin aslında psikolojik bir disiplin olduğu iddiasında bulunmak yanlıştır ve bu estetiğin ikircikli doğasını anlamamak demektir. Bu ise ancak estetiğin epidemiolojik ve ontolojik yapısının incelenmesiyle ortaya konulabilir. Estetiğin epistemolojik ve ontolojik yapısı. Aristoteles, insanda üç temel etkinin var olduğunu söyler. Bunlar bilme, eylemde bulunma ve yaratmadır. Söz konusu etkinlikleri üç ilim araştırır. Bilmeyi teoretike, eylemi praktike ve yaratmayı poetike. Bu yüzden belki de bugün felsefenin bilgi, varlık, değer felsefesi şeklindeki tasnifini Aristoteles'e dayandırmak bir zorlama olmasa gerektir. Estetik, değer felsefesinin konusudur. Fakat o, diğer alanlarda da doğrudan ilgilidir. Daha önceki bölümde de bahsedildiği üzere alanlar arasında kesin bir ayrışma yapmak mümkün değildir. Bu bağlamda estetik felsefesinin tüm varlık alanını ya da tüm estetik varlık alanını konu edindiği söylenebilir. Estetik felsefesinin konusu dar anlamda güzel ve güzeli güzel yapan şeyleri araştırmaktır. Wilhelm Pirpart'ın de belirttiği üzere bu aynı zamanda estetik olarak kabul edilen şeyi ya da varlığı ontik elemanlar bakımından araştırmak anlamına gelir. Dolayısıyla da felsefi estetik ontik usulleri açısından tahlil edildiğinde onun süje, obje, estetik obje, algı ya da duyum ve estetik yargıyı içeren bir bütün olduğu görülür. Bütün kavramı özellikle kullanılmıştır. Zira estetik üzerine yapılan tahlillerin bazıları onun unsurlarını parçalanmış, sanki onları birbirinden ayrı ve ilişkisiz şubeler gibi ele almışlardır. Bu yüzden bölüm içerisinde söz konusu unsurlar ayrı başlıklarda anlatılmalarına rağmen onların bir bütünlük arz ettiği unutulmamalıdır. Süje, en geniş anlamıyla duyan, düşünen, bilen ve irade eden bendir. Bir başka deyişle iradeli ve akıllı, dolayısıyla etkin olan insandır. Süjeyi ben şeklinde tanımlamak aslında süjenin kuşatılamadığının ya da kuşatılamayacağının bir ifadesidir. Zira benin tarifi mümkün değildir. Belki de onu en fazla Hume'nin tarif ettiği gibi tecrübenin bohçası şeklinde tanımlayabiliriz. Fakat bu tanımın da onu kapsayamayacağı açıktır. Çünkü tecrübenin bohçası tabiri benden ziyade zihnin ya da bilincin kuruluşunu ifade eder. O halde süje, ben ise ve ben diyebilmek için bilinçli gerekli ise o zaman bilinç nedir? Bilinç, benle dünyanın karşılaştığı ve bütünleştiği yerdir. Bilinçte dünya içselleşir, yani özgür anlamına ve anlatımına kavuşur. Dolayısıyla da bilinç, öznenin kendindeki konumu olduğu kadar dünyanın öznedeki konumudur. Kısacası bilinç, birbiriyle bağlantılı iki terimi, dünya ile beni karşılaştırır ve birleştirir. Ben, kendisini ancak evreni algılarken fark eder. Bilinç, kendini kurarken yalnızca dünya ile değil, kendisiyle de karşılaştırır. Kendilik kazanımı, hayırı içeren bir farklılaşma sürecini içerir. Kant'ın ifadesiyle, bu toplum dışı toplumsallıktır. Başka bir deyişle uyumlu bir uyumsuzluk sürecidir. Çünkü bilincin kendilik kazanması ancak yabancılaşmayla gerçekleşir. Yani hem kendine hem dünyaya yabancılaşmayla. Kısacası insan kendini bilmek istiyorsa mutlaka başkalarını da bilmek zorundadır. Gerçekten inandığımız görüşleri oluşturmak için başkalarının ağzıyla konuşmaya mecburuzdur. Görüldüğü üzere insan en genel anlamda doğadaki varlıktır, daha özel bir anlamda dünyadaki varlıktır. Dünya, insanı içeren doğadır. Bilincimiz dünyayla karşılaşmanın sonucu ortaya çıkan ve tecrübelerimizin toplamıdır. Bu yüzden içle dışı, kendimizle dünyayı birbirinden ayıramayız. Dünyada olduğumuzu bilir ve kendimizde dünyayı buluruz. İçsellik, dışsallığın, dışsallık da içselliğin bir görünümü ya da uzanımı gibidir. Mistik bir ifade gibi dünyadan biz görünürüz. Bizden de dünya görünür. Genelde benle ilgili tahlillerin geldiği son nokta anlaşılacağı üzere ya bilinemezcilik ya da mistizmdir. Çünkü işin doğasında sübjektifizmden kurtulamamak vardır. Bizim yaptığımız kendimizden hareketle başkalarını, çocukların ve hayvanların üç dünyasını bilebildiğimizi varsaymaktan başka bir şey değildir. Bilinç, kendisinden bağımsız olan bu dış dünyayı yani nesneler dünyasını nasıl kavrar? Birçok filozofa göre bu ancak taklit, mimesis ve yansıtma etkinliği ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda Platon'un bilgi felsefesinde taklite dayanması yani gerçek bilgiye formları taklit etmeyle ulaşabileceğimizi söylemesi bir tesadüf değildir. Platon'un ters realizmini kabul etmeyen bir filozofun söyleyeceği ise bu varlıkları ya da nesnel varlıkları taklit etmeyle kavrayabilirizdir. Dolayısıyla da bu perspektiflerden hareket edildiğinde estetik ve sanat bir taklit, mimesis ameliyesine dönüşürler. Tek farkla biri ideleri taklit ederken diğeri nesneleri taklit eder. Hatta Platon için taklidin taklidine dönüşür. Kanaatimizce benim objeleri kavramasında taklit önemli bir yere sahiptir. Fakat tamamen taklitle kavruyoruz düşüncesi ise doğru değildir. Zira gerek bilim ya da bilgi açısından, gerekse estetik ya da sanat açısından insanlar sadece taklitle kavramış olsalardı, herkes bir başkasını taklit etmiş ve bu böylece sonsuza kadar sürüp gidecek olsaydı, herhalde insanlar arasında hiçbir sanatsal ve bilimsel gelişim olmazdı ya da olamazdı. Hatta insanlar hayvanlar gibi kalırdı. Platon bu sıkıntıyı görür ve şölende, var olmayan her şeyi var etmenin her türlüsüne poiesis deriz. Böylece sanatın yaptığı bir poiesistir. Her yaratan da poietestir diyerek taklit görüşünü yumuşatmaya çalışır. Platon'un çözüm bulamadığı taklit ve yaratma arasındaki giderilemeyen gerginlik bugün de estetik felsefesinde canlılığını korumaktadır. Elbette alışkanlıklarımız olmasa bir şeye yeni diyemezdik. Çünkü yenimizi alışkanlıklarımız üzerine kurarız. Fakat her şey alışkanlık ve taklit üzerine kurulu olsaydı o zaman da yeni diye bir şeyimiz olmazdı. Süje ya da estetik süje, estetik yargıda bulunabilmek için kendinin dışında bir şeye yönelmek zorundadır. İşte yöneldiği bu şeye en geniş anlamıyla obje diyoruz. Kısacası obje, hem epistemolojinin hem de estetiğin ontik yapısı açısından zorunlu bir unsurdur. Dolayısıyla da bilgide olduğu gibi estetik tecrübe için de görü çeşitliliği gereklidir ve bundan dolayı şayet varlık kendisini süjeye ifşa etmezse onun hakkında estetik yargıda bulunmak mümkün değildir. Demek ki obje hem estetiğin hem de bilginin konusudur. Henri de Lacroix, duyum sanatın başlangıcıdır derken bilginin temelinde de güzelin estetiğin temelinde duyumun olduğunu, ancak duyumun bilginin de güzelin de kendisi olmadığını, estetik inşanın sadece obje merkezinde yapılamayacağına işaret etmektedir. Elbette bir elmayla ya da bir elma tablosuyla ilişkimiz her şeyden önce duyumsal bir ilişkidir. Estetik deneyim bir algı dünyasını gerektirir ve bizi güzele ulaştıran duyumsamadır. Fakat burada objenin varlığı yeterli değildir. Yani objenin estetiğin ve bilginin konusu olabilmesi için en geniş anlamıyla bir şekilde algılanması lazımdır. Croce, algıyı bir bütünün kavranması ve şüphe uyandırmayan sezgi şeklinde tanımlar. Anlaşılacağı üzere sezgide bir güvenli olmama hali vardır. Gerçekten de kiminin sezgileri doğru çıkarken kimilerinki ise doğru çıkmaz. Duyumun ya da sezgilerin üzerine inşa edilen anlam dünyası ise ilk kez algıda ortaya çıkar. Duyular bize dış dünya ile ilgili tek tek duyumları verirler. Algılarımız onlara dayanarak bir algı dünyası kurar. İlkel insanda olduğu gibi çocuksu bir insanda da salt algı etkinliği duygusal etkinliklerle karışmıştır. Algıladığımız şeyler sadece duysal gerçeklikler değildir. Biz onlara çoğu zaman sempati ya da antipati ile yöneliriz. Yani algılanan şeyleri bir bakıma duygu objesi yaparız. Onlar artık salt duysal bir algı dünyası değil, onu aşan derin bir kavramsal dünyadır. İnsanların dış dünyadaki nesneleri algılama biçimlerinin aynı olduğu ya da çok az farklılık gösterdiği farz edilir. Zira herkes tatlılığı, hoş, ekşi ve acı olma durumunu ise nahoş olarak tanımlar. Dolayısıyla da ekşi surat, buruk bakış, yenilir yutulur olmayan küfürler, acı kader gibi ifadelerin herkes tarafından anlaşıldığını varsayarız. Şayet böyle bir varsayım olmasa herhalde kimse kendisini ifade etmeye çalışmazdı. Bu varsayım ortaklığından hareketle balı ekşi bulan kişinin organlarının düzgün çalışmadığına ve tat alma duygusunun tamamen bozulduğu sonucuna varırız. Bazı istisnalar ne bizim genel kuralımızı zan altında bırakır ne de bizleri insanların, nesnelerin nicelik ilişkileri ve tatları konusunda farklı ilkeleri olduğu sonucuna götürür. Tat almada zengin fakir, cahil ya da okumuş tüm insanlar aynıdır. Biz aslında tek tek değil, bir bütün olarak algılamaya meyilliyizdir. Duyumdan elde ettiklerimizi kurgulayarak tamamlamaya çalışır ya da tamamlarız. Mesela bir müziği dinlerken seslerin tek başına bir önemi yoktur. Onları bir bütün olarak algılayamadığımız ve seslere bir bütünlük kazandırmadığımız sürece müzik bizim için bir anlam kazanmaz. Bütünlük ve benzerlik kurma algının vazgeçilmezleridir. Bütünlük ya da farklı iki nesnenin benzerlik göstermesi bizi hemen çarpar, bunlara dikkat kesiliriz ve bu durum hoşumuza gider. Bütünlük ve benzerlikler kurarak yeni imgeler üretir, birleştirir, yaratır, bilgimizi ve dağarcığımızı genişletiriz. Görüldüğü üzere estetik tavrın objesi yalnız bir estetik obje değil, ondan daha önce bir bilgi objesidir. Bununla birlikte estetik objede bilgi objesinin üzerine bir anlam tasavvuru eklenir. Dolayısıyla da burada estetik obje salt bir bilgi objesi olmaktan çıkar ya da onun epistemik yönü o kadar önem arz etmez. Bunun için estetik dünya maddi dünyadan ontolojik bakımdan farklıdır. Yani güzellik gerçekliği aşar ve irreal bir dünyayı meydana getirir. Fakat burada irrealitenin anlam dünyasının ancak real bir dünyanın üzerine kurulmak suretiyle kavranabileceğinin de unutulmaması gerekir. Böyle bir real varlığa dayanmadan irreal olan var kılınamaz ve kavranamaz. İrreal varlığın özelliği onun görünen bir irrealite dünyası olmasıdır. Estetik değer ne yalnız real varlıkla ne de yalnız irreal varlıkla ilgilidir. Estetik tavır, duyumu aşan bu yönüyle bir bakıma duyumsal dünyayı büyüsünden arındırıp ona estetik dünyanın büyüsünü yükler. Mesela bir çocuğun dünya tecrübesi kavramlarla kurgulanmamış büyülü bir dünya duyumudur. Zamanla çocuk olgunlaşarak dünyayı kavramsal düzeyde algılamaya başlar ve bu noktada o dünyayı büyüsünden arındırır. İşte estetik tavır büyüsünden arındırılmış bu olgun bireyin dünyası üzerine yeni bir büyülü dünya örülmesidir. Croce, bilinçli varlığın büyülü bir dünya, yani estetik bir dünya inşasını dünyaya eğilip bacaklarımızın arasından bakmaya benzetir. Seyrettiğimiz şeyin gerisinde her zaman daha derinde bir şeyler vardır. Görmek, bir duygu düşünce bütününde bir gerçekliği tüm belirleyici özellikleriyle saptamak ya da paranteze almaktır. Yani özel olarak görülecek biçimde saptamaktır. Biz bir şey hakkında estetik yargıda bulunurken aslında ilgili nesneyi paranteze alıyoruz demektir. Çünkü gerçeklik olanın sınırlarında bitmez, kendini olasıya doğru taşırır. Estetik obje yalnızca duyumsal değil, aynı zamanda duygusal ve düşünseldir. Estetik duyulur algının üzerinde bir kavrama tarzının daha olduğuna işaret eder. Duyulur algı bize var olanı bildirir. Fakat başka bir kavrama yoluyla var olanın arkasına uzanabileceğimizi bize estetik gösterir. Çünkü burada süje, reel objeyi objektivasyona tabi tutar. Yani sübjektif bir bakış açısından görüp algılayarak estetik objeyi meydana getirir. Objektifleşen şey aslında tinsel varlık, yani kişisel ya da öznel tindir. Dolayısıyla da objektifleşen tinsel varlık, varlık düzeninde yeni bir varlık alanı meydana getirir. Tinsel varlığın objektifleşmesi ancak reel olarak, yani bir var olanda mümkün olur. Fizik bilginleri bir heykeli tartabilir, bir resmin renk tonlarını sayabilirler. Fakat onlar için tartıp saydıkları o da şeylerin ruhsal anlamının bir önemi yoktur. Oysa bir estetikçi için sadece ölçülen, tartılan, sayılan şeyler yoktur. Bunun yanında duygu, anlam ve ruhsal durumlar da söz konusudur. Kısacası dış şeylerde güzellik olduğunu kabul etmek bir bakıma metafizikle uğraşmaya benzemektedir.